Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15 Hazar 1399 Hicri Kameri, 19 Rebiyusani 1442 ve miladi 5 Aralık 2020 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşiyeli, Yemen gelişmeleri üzerinden yapan röportaj, İran basından seçmeler, Haftanın Bakışı, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte koronavirüsten ülkede 321 vatandaş hayatını kaybederken alınan önlemler sonucu kırmızı bölgelerin sayısı azaldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği Meclisi nükleer kararına destek verdi. İngiltere'nin en büyük savaş karşıtı kampanyası Şehit Fahrizade suikastını kınadı. Erdoğan ve Macron karşılıklı olarak sert açıklamalarda bulundular. Ve Hamas, İsrail'e normalleşmenin Filistin davasının tasfiyesi demek olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşarak son 24 saatte 321 vatandaşın koronadan yaşamını yitirdiğini belirtti. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenledi. Basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 321 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12.151 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 50.016'ya, vaka sayısının da 1.028.986'ya çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.817'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Sözcüsü, bugün itibariyle iyileşen hasta sayısının da 719.708'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada şimdiye kadar koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1.526.000'e yükselirken korona vaka sayısı 66 milyonu geçmiştir. Amerika'da yaklaşık 15 milyon koronavirüs vaka sayısı ve korona kaynaklı 285 bin ölüm sayısı ile dünyada ilk sırada yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani korona salgınına ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların işbirliği sayesinde kırmızı bölgelerin sayısını 160'dan 64'e düşürmeyi başardık dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Ulusal Mücadele Kurulu tarafından ilgili kurumlara gönderilen korona genelgelerinin %85'inin uygulandığını söyledi. 21 Kasım'dan itibaren ülke genelinde başlatılan 2 haftalık korona kısıtlamaları hakkında Ruhani, Sağlık Bakanlığı yeni tedbirlerin vatandaşların sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu bildirdi, dedi. Ruhani, alınan tedbirler sonucu günlük vefat sayısının azaldığını ve vatandaşların işbirliğiyle daha iyi duruma ulaşmayı beklediklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Ruhani, vatandaşların işbirliği sayesinde kırmızı bölgelerin sayısını 160'dan 64'e düşürmeyi başardık diye konuştu. Başkent Tahran'ın da aralarında olduğu 25 vilayet merkezi, tüm büyük şehirler ve ilçelerde kısıtlamalar uygulanmıştı. Yüksek riskli bölgelerde araçların şehir dışına çıkması ve şehirler arası seyahatler yasaklandı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterliği yaptığı açıklamada, yaptırımların iptali için stratejik eylem planının hazırlama işlemlerinden nihai onaya kadar tüm prosedürlerin yasal ve normal süreç ve kurallar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterliği yaptığı açıklamada, İslami Şura Meclisi temsilcilerince onaylanan yaptırımların iptali için stratejik eylem tasarısını desteklediğini belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı'nın kararın gelen hatlarını Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne sunduğunu ve konseyin bazı mülahazaları gözetip sonuç değerlendirmesi yaptığını ve bunun da kabul edildiğini, gereken prosedürlerin kat edilmesinin ardından konseyin kararı olarak tebliğ edildiğini vurguladı. Sekreterlik açıklamasında ayrıca Anayasayı Koruma Konseyi'nin onayının ardından kararın yasallaştığını işaretle bu kanunun İran'ın milli menfaatlerinin aleyhine olmadığını belirtti. İslami Şura Meclisi'nin bu kararı uyarınca 4+1 grubu üyeleri nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini bir ay zarfında yerine getirmemeleri halinde İran Atom Enerjisi Kurumu %20 düzeyinde uranyum zenginleştirmeye başlayacak ve düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum stoğunu da artıracak.
Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin, İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın yakın gelecekte Moskova'ya ziyarette bulunacağını duyurdu. Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya Duma Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın bu ay Moskova'ya ziyarette bulunacağını bildirdi. Vyacheslav Volodin, Duma milletvekilleri bu yıl yabancı meslektaşları ile yüz yüze görüşmelere devam edecek. Bu doğrultuda İran, Vietnam, Sırbistan ve Türkiye dahil bazı ülkeleri Rusya ziyaret için davet etmeyi planladık dedi. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Rusya Duma Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin arasında 5 Ekim'de gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgesel meselelerle ilişkili ilişkiler ele alındı. Rus medyası, Rusya, İran, Afganistan, Türkiye ve Çin Meclis Başkanlarının terörizmle mücadele konulu toplantısının Mayıs 2021'de Soçi kentinde düzenleneceğini duyurdu.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrej Mescidi Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani'nin Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşünü duyurdu. Mescidi dün bugün El Alem televizyonuna yaptığı açıklamada devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani'nin Irak Başbakanı Mustafa El Kazemi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve diğer bazı Iraklı yetkililerle görüşünü belirtti. Büyükelçi mescide İran'ın asla Iraklı partiler ve fraksiyonların iş işlerine karışmadığını ancak bu fraksiyonların İran ile istişareyi tercih ettiklerini belirtti. Mescide İran'ın Irak'taki faaliyetlerinin hükümeti desteklemek ve siyasi partiler ve fraksiyonları birliğe teşvik etmek çerçevesinde olduğunu ifade etti. Mescide direniş gruplarının Amerikalılar ile ciddi sorunları olduğunu, Trump'ın kimseyi tehdit etmemesi veya kışkırtıcı eylemlerde bulunmaması gerektiğini, çünkü direniş gruplarına karşı bir şey yapmaları halinde mutlaka direnişin yanıt vereceğini belirtti.
Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, Kudüs Gücü'nün İslam dünyasında İslam İnkılabı kültürünün muhafızı ve bu kültürün gelişmesinde öncü güç olduğunu belirtti. Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kani, Veli-i Fakih'in Kudüs Gücü'ndeki eski ve yeni temsilcilerinin devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Direniş Cephesi ve Kudüs Gücü şehitlerini özellikle Şehit Hacı Kasım Süleymani'yi rahmetle anarak Kudüs Gücü'nün İslam dünyasında İslam inkılabı kültürünü koruduğunu ve bu kültürün gelişmesine öncü güç olduğunu kaydetti. Kani, Şehit Süleymani'nin her daim dünya mustazafları ve mazlumlarını pratik şekilde desteklediğini, tüm dünyanın Şehit Süleymani'nin şahsiyetini ve mektebine minnettarlığını ilan ettiğini belirtti.
Hazar Konteyner Hatları şirketinin faaliyetleriyle İran ile Rusya arasında konteyner hattı açıldı. Hazar Konteyner Hatları şirketinin İran ile Rusya'nın Astrahan Oblast'ı arasında kurulan konteyner hattında görev yapacak olan ilk yük gemisi bu sabah Astrahan limanına ulaştı. Halihazırda 131 adet 20 fitlik konteyner kapasiteli iki yük gemisi İran ile Rusya arasındaki ticaretin kolaylaştırmasını amaçlayan direkt deniz yolu hattında hizmet sunacak ve önümüzdeki birkaç gün içinde gıda ürünleri, karton ve tahıl içeren 60 konteyner İran'a gönderilecek. Astrahan valisi konuya dair yaptığı açıklamada Rusya hükümeti stratejik öneme sahip olan Kuzey-Güney koridorunda bir deniz yolu hattı kurmak istiyor dedi. Rus yetkilisi Hindistan ile Rusya ve Avrupa arasındaki ticaretin ivme kazanması ve Avrupalı şirketlerin Orta Asya ülkelerine ticari mal göndermeye olan büyük ilgisi nedeniyle günümüzde Kuzey-Güney koridorunun önemi artmaktadır diye konuştu.
İngiltere merkezli Savaşı Durdurun İttifakı isimli savaş karşıtı kampanya başkanı, İranlı nükleer fizikçi Şehit Fahrizade suikastını şiddetle kınadı. İngiltere'nin en büyük savaş karşıtı kampanyası Savaşı Durdurun İttifakı Başkanı Murad Kureyşi, İran'a yaptığı açıklamada İran'ın önde gelen bilim insanların nükleer fizikçi Şehit Muhsin Fahrizade suikastını sert şekilde kınayarak uluslararası camia tarafından bu suç eyleminin kınanmasını istedi. Murad Kureyşi, Siyonist rejimin İslam İnkılabı zaferi ardındaki İran karşıtı girişimlerini işaretle Fahrizade suikastının İran'ın önde gelen diğer bilim insanlarına yönelik sistematik suikastın ardından gerçekleştiğini kaydetti. İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade 27 Kasım tarihinde Tahran'ın Absard bölgesinde düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit oldu. Amerikan CNN haber kanalı bir Amerikalı yetkiliden naklen, Siyonist rejimin İranlı nükleer fizikçi Şehit Fahrizade suikastının esas sorumlusu olduğunu duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetim Sözcüsü Cevtiyar Adil, Siyonist rejim başbakanlığı sözcüsünün Siyonistlerin bu bölgenin topraklarında bulunduğuna dair son iddiasını reddetti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü Adil bu bağlamda yaptığı açıklamada İsrail'in Irak'ın Kürdistan bölgesinde hiçbir menfaati olmadığını ve bu bölgenin de topraklarında hiçbir İsrail denen bulunmadığını duyurdu. Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman bir süre önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında İran'ın Kürdistan-Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki İsraillere nükleer fizikçisi Şehit Fahrizade suikastına karşılık olarak saldırı düzenleyebileceğini ileri sürmüştü. İran'ın nükleer fizikçi Şehit Muhsin Fahrizade suikastına Türkiye, Suriye, Rusya, İsviçre, Venezuela, Güney Afrika, Katar, Kuveyt, Lübnan, Ürdün ve Afganistan dahil birçok ülke kınamıştır.
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD Başkanlığı Antalya'nın Gazipaşa açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından büyüklüğü 5.2 olarak açıklanan deprem Kandilli Rasathanesi tarafından ise 5.5 olarak ölçüldü. Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CNN Türk canlı yayında yaptığı açıklamada henüz olumsuz bir şey duymadık dedi.
Erdoğan ile Macron arasındaki söz düellosu devam ediyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşılıklı olarak sert açıklamalarda bulundular. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'daki gelişmeler çerçevesinde Fransa'ya ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sert ifadeler kullandı. Minsk grubunun arabulucu bir grup olduğunu hatırlatan Erdoğan, Fransa'nın arabuluculuk yaptığı konuda meclis kararları almasını eleştirdi ve arabuluculuk kimliğinin kaybolduğunu söyledi. Erdoğan şöyle konuştu. Her şeyden önce Minsk grubu bir arabulucu gruptur. Arabulucu rolü olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren kaybolmuştur. Sen arabulucusun. Diğer tarafta arabuluculuk yaptığın yerle alakalı kendi meclisinde karar alıyorsun. Tabii bu meclisteki bir tavsiye kararıdır. Macron Fransa'nın başında beladır. Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönem yaşıyor diyen Erdoğan, Fransa'nın bir an önce Macron'dan kurtulmasını temenni ederek bu olmazsa Fransa'nın sarı yeleklilerden kurtulamayacağını, sarı yeleklilerin daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebileceğini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti. Şu anda Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı versinler. Ben de aynı tavsiyede bulunuyorum. Olay bu kadar basit. Karabağ, Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında. İşgal altında olduğunu Fransa'da kabul ediyordu. Şimdi ise farklı yollara tevessül ettiler. Ama göbeği bizzat Azerbaycan kendisi kesti. Salı günü ben de eşimle beraber oradaki törenlere katılacağım. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı verdiği yanıtta Erdoğan'ı hakarette bulunmakla suçlayarak hakaret doğru yöntem değil ifadesini kullandı. Brut adlı haber sitesinin muhabirlerinin Türkiye demişken en iyi arkadaşınız Recep Tayyip Erdoğan bugün Fransızların sizden bir an evvel kurtulmasını dilediğini söyledi. Ne dersiniz sorusuna Macron, ben bir kişinin şahsına saldırmayı sevmiyorum. İkimizi ayıran önemli bir şey bu. Saygıya inanıyorum. Toplumda giderek artan bir şiddet var. Çünkü liderler de şiddet örneği oluyorlar. Siyasetçiler arasında hakaret içeren sözler doğru bir yöntem değil yanıtını verdi. Asıl ifade özgürlüğü mücadelesinin Erdoğan'ın Türkiye'sine karşı verilmesi gerekir. Türk hükümetiyle halkını her zaman ayırıyorum. Türk halkı özgürlüğü seven özgür bir halk. Ama asıl mücadele Erdoğan ve onun hükümetine karşı verilecek mücadeledir ifadelerini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Meysem Feriver.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya meselelerini astanalaştırdığını söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya ihtilaflarını astanalaştırdığını, yani Suriye'deki krizi çözmek için uyguladığı Astana formatına başvurarak Avrupa'yı çözüm sürecinin dışına ittiğini dile getirdi. Borrell bugün kendi blogundan yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye gibi ihtilaflarda bölgesel ihtilafları astanalaştırma biçimini gözlemliyoruz. Bu biçim Rusya ve Türkiye lehine olmak üzere Avrupa'yı bölgesel çatışmaları çözme sürecinden dışlanmasına yol açtı ifadelerine yer verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende ilk milli helikopter motoru test için teslimi gerçekleşti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk milli helikopter motoru teslimine ve tasarım merkezi açılış töreninde canlı bağlantıyla katıldı. Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen turboşaft motorunun test için teslimiyle tasarım merkezinin açılışının gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, bu projelerle savunma sanayisinde yeni bir döneme girildiğini söyledi. Turboşaft motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlere kendi alanında ülkede rol model haline dönüşeceğini vurgulayan Erdoğan, tasarım merkezinde ise mühendislerin tasarım ve araştırma geliştirme birimlerinin çok daha verimli ve koordineli bir şekilde çalışmamalarını yürüteceğini de kaydetti.
Hamas siyasi birim üyesi Halil El-Hayye, Filistin Özerk Teşkilatı'nı muhtelif adlar altında işgalci İsrail ile ilişkileri normalleştirme yoluna girmesi konusunda uyardı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın ileri gelen yöneticilerinden El-Hayye, Filistin yönetiminin ilhak planlarına tepki olarak sonlandırdığı İsrail ile ilişkilerinin yeniden başlatması hakkında Filistin Enformasyon Merkezi'ne açıklamalarda bulundu. 30 yıldır süren İsrail ile uzlaşı çabalarının Filistinlilere hiçbir fayda sağlamadığını belirten El-Hayye, İsrail ile ilişkilerde durgun suların harekete geçirilmesinin Filistinlileri karlı çıkarmayacağına vurgu yaptı.
Irak'ın muhtelif kentlerinde protesto eylemlerinden yeniden başladığı bildiriliyor. RT'nin haberine göre Irak'ın Nasiriye kentindeki protestoların üzerinden bir hafta geçerken binlerce Iraklı bir kez daha Cuma günü sokaklara indiler. Nasiriye kentinde düzenlenen eyleme katılanlar gösteriye devam edeceklerine vurgu yaparken El Habubi meydanından eylemcilerin çadırlarının kaldırılmasını protesto ettiler. Güvenlik güçleri El Habubi meydanına giden caddeleri kapattılar. Irak'ın Bağdat ve Divaniye gibi bazı kentlerinde Nasiriye eylemcileri ile dayanışma amacıyla protesto eylemleri düzenlendi. Zikar vilayetinin merkez kenti Nasiriye'de geçen cuma günü düzenlenen protesto eylemi sırasında 9 kişi hayatını kaybederken 90 kişi de yaralanmıştır.
Ve Yemen kaynakları ordu birlikleri ve halk komitelerinin Mağrib'in kuzeyinde kayda değer şekilde ilerleme kaydettiğini belirtti. Yemen ordusu ve halk güçleri dün ülkenin ortasında olan Mağrib kentinin kuzeyinde bazı üsler ve askeri noktaları daha işgalden kurtarmayı başardı. Yerel kaynaklar Yemen güçlerinin Ravan bölgesini Suudi Arabistan destekli Mansur Hadi güçlerinden tamamen geri aldığını bildirdi. Bazı kaynaklarda Mağrib kentinde Hadi hükümeti ve El Islah Partisi unsurları ile aşiret güçleri arasında şiddetli çatışma yaşandığını ve bölgede durumun vahim olduğunu aktardı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Uluslararası Kurumların Sessizliği Devlet Terörizmi Teşvik Ediyor başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Şehit Muhsin Farizade terör olayı birçok ülke tarafından kınandı. Muhsin Farizade 27 Kasım Cuma akşamı Tahran yakınlarında bir terör saldırısı sonucu şehit edildi. Birçok bilimsel, çevre ve dünya çapındaki bağımsız şahsiyetler söz konusu terör saldırıyı şiddetle kınadılar. Fakat yaşanan cinayeti de kesin şekilde kınanma bağlamında dünya çapında beklenen kınamalar şimdiye kadar gerçekleşmemiştir. İran Yargı Erkin İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Ali Bakeri Keni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine ayrı mektuplar göndererek İran'ın önde gelen nükleer ve savunma bilim adamının şehit düşürmesine değinirken bu suç eylemine karşı pasiflik ve eylemsizlik terörizmin meşruiyetini güçlendirirken aşırıcılık ve terörizmi de yayacaktır dedi. Bakır İken'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin başta Avusturya'da 3 Kasım 2020 ve Fransa'da 17 Eylül 2020 olayları başlamak üzere diğer ülkelerdeki terör saldırılara ilişkin açık ve net tutumunu hatırlatırken, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinden seçici olmaktan uzak bir şekilde İran'ın nükleer bilim adamına yönelik terör eylemini tanıyarak kınanmasını istedi. Aslında terörizme mücadele iddiasında bulunan ülkeler sinsi davranışları ile temelsiz suçlamalara dayanarak İran'a karşı sansasyon yaratmak için her fırsatı da kullanarak İran'a terörizm faili ve güvensiz göstermeye çalışıyorlar. Aslında İran yargı erkeği İnsan Hakları Merkezi sekreterine değindiği konu Batı dünyasının Şom terörizm fenomenine karşı ayrımcı ve siyasileşmiş olan tutumudur. Ve bu da dünya toplumunu uluslararası güven ve barış konusunda yeni bir sorun ile karşı karşıya bırakmıştır. İran halkının düşmanları defalarca da gösterdikleri gibi kendi hedeflerine ulaşmak için hiçbir cinayetten geri kalmadıklarını ispatlamışlardır. IŞİD terör grubunun yok edilmesi ve Amerika, İsrail ve Arabistan tarafından desteklenen terörizm ile mücadelede büyük rolü olan Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani terör olayından Savunma Bakanlığı'na bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Farizade'ye terör saldırısı düzenlemeye kadar hiçbir cinayetten çekinmediler. Mecid Şehriyar'ı, Mustafa Ahmedi Roşan, Mesud Ali Muhammed'i ve Daryush Rıza-i Nejat teoristler tarafından şehit edilen İran nükleer bilim insanlarıdır. Muhsin Farizade gibi bilim insanları ve seçkin adamlarından şehadeti İran halkı için büyük kayıp olsa da bu şehitlerin yolu kesinlikle daha güçlü, azimli ve irade ile izlenecektir. Bu konuyu İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İsmail Bakai Hamane, Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Dr. Tedros Adhanom'a yazdığı mektupta önemli vurgulandı. Bakai Hamane, Farizade'nin sağlık ve tedavi alanında seçkin çalışmalarına, korona teşhisi kitlerinin üretim çalışmaları ve de COVID-19 aşısının üretim projesinin yönetilmesine değinerek şehit Farizade'ye yapılan vahşi saldırının İran halkına yönelik çok yönlü baskı siyasetinin de devam olduğunu belirterek bu cinayete karşı sessizliğin ve pasifliğin kabul edilemez olduğunu, çünkü benzer suçları dünyanın her yerinde normalleştireceğini ve tekrarlanması için zemin hazırlayacağını vurguladı. Maalesef uluslararası kurum ve teşkilatlar terör tehditlerine karşı çelişkili davranışlara gözlerini yumarak Amerika ve küresel siyonizm lobilerinin etkisi altında bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Halbuki yapılan terör saldırıyı en güçlü şekilde kınamak en az beklentidir. Bu sorumluluğu yerine getirmemek ise uluslararası kurumlar tarafından açıklanması gereken önemli konudur.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Bahreyn'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Başkanlığı'na adaylığına yapılan muhalefetle ilgili. "22 Uluslararası İnsan Hakları Örgütü ve grubu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki Asya Pasifik grubuna mektup yazarak Bahreyn'in İnsan Hakları Konseyi Başkanlığı adaylığına karşı olduklarını belirttiler. Söz konusu mektupta Bahreyn hükümetinin 2018'de İnsan Hakları Konseyi üyeliği sandalyesi kazandığından beri yaptığı insan hakları ihlallerine değinilmiştir. Mektubu imzalayanlar ayrıca infazlarda önemli bir artışa, televizyon kanallarına dahil medya organlarına ve basına yönelik birçok saldırıya, işkencelere ve muhtelif kişilerin zalimane bir şekilde yargılanmalarına da değinildi. Batı Asya'nın en küçük ülkesi olan Bahreyn, insan haklarını koruma ve izleme kaynaklarına göre en yüksek sayıda siyasi tutukluya sahiptir. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Haklarını İzleme Örgütü gibi insan hakları örgütleri, kurum ve kuruluşları da Ali Halife rejimini siyasi ve sosyal aktivistlere yönelik baskının artması konusunda defalarca uyarmıştır. Bahreyn toprakları Şubat 2011'den itibaren halkın Ali Halife rejimine karşı halk gösterilerine sahne olurken yapılan itiraz gösterileri rejim tarafından şiddetle bastırılıyor. Bu bağlamda Ali Halife rejimi birçok muhalefet liderini tutuklayarak Bahreyn protestolarıyla bağlantılı olarak uzun hapis cezaları hükümlerini sahte mahkemelerinde karara bağlamıştır. Bu küçük ülkenin halkı sosyal özgürlükler kazanmak, ayrımcılığa son vermek ve Ali Halife'nin zalimce eylemlerine son vermek için protesto sürecini başlatmıştır. Ülkenin siyasi ve ekonomik durumunu ve mevcut ayrımcılığı 2011'den beri protesto eden Bahreyn halkı ayaklanmasına karşı son 9 yılda anlamlı bir şekilde sessiz kalan Avrupa ve Amerika adeta Bahreyn rejimine bu baskıların devamı için yeşil ışık yakmıştır. Bu arada 5. donanma filosu Bahreyn'i konuşlandıran Amerika, halk ayaklanması ve protestolarını görmezden gelerek Ali Halife'yi protestocuları bastırma ve öldürme, muhalifleri infaz etme konusunda fiilen serbest bırakmıştır. Halihazırda Bahreyn'de kalıcı bir deniz üssüne sahip olan İngiltere'de aynı zamanda Ali Halife rejiminin de önemli bir destekçisi durumundadır. Avrupa Parlamentosu'nun eski bir üyesi olan Julie Ward'a göre, İngiliz hükümetinin Bahreyn'deki yaygın ve sınır tanımayan insan hakları ihlalleri alanında yaptığı komplolar kabul edilemezdir. Bahreyn'de insan hakları hususunda çok sayıda soruşturma taleplerine rağmen, batılı ülkeler şimdiye kadar Bahreyn'deki duruma çok ciddi bir tepki göstermediler. 7 insan hakları örgütü, Nisan 2017'de başta siyasi tutuklular olmak üzere mahkumlara ve tutuklara yönelik işkenceyi kınayan ve uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni durumu değerlendirmeye çağıran ortak bir rapor yayınlandığında bile batılı liderler bunu görmezden geldi. Ayrıca dönem İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyni, Bahreyn'de 2017'de araştırma yürütmesine ilişkin açıklamasına rağmen batılı ülkeler Bahreyn'den İnsan Hakları Konseyi'nin başlattığı araştırmalarda işbirliği yapmasını istemedi. Aynı zamanda Britanya gibi bazı Avrupa ülkeleri Amerika ile birlikte Manama'ya askeri ve İsyan karşıtı teçhizatı satmaya ve halife rejimin askeri ve kolluk kuvvetlerine yardım sağlamaya devam ederek Bahreyn'deki müttefik batıcı rejimin hayatta kalmasını ve ülkedeki protesto hareketinin bastırılmasını desteklemeye çalışıyor. Böylesine açık bir insan hakları ihlallerinin geçmişi göz önüne alındığında Bahreyn'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Başkanlığı'na adaylığı dünyanın dört bir yanındaki insan hakları örgütlerinin endişelerini ve protestolarını gündeme getirmiş bulunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e karşı savaş üzerinden 68 ay geçmesine rağmen koalisyon üyeleri arasında anlaşmazlıklar bugün her zamankinden daha ziyade artmış ve aslında taraflar arasında pay koparma rekabeti had safhaya ulaşmıştı değerli dinleyiciler. Öte yandan Amerika'da insan hakları konusu ve dış siyaset alanında çalışan en az 80 kurum ve sivil toplum kuruluşları Joe Biden'e yazdıkları ortak mektupta kendisinden seçilen Amerika başkanı olarak söz ederken Yemen savaşına son vermek için Washington'un desteğini istediler değerli dinleyicilerimiz. Söz konusu bu kurum ve teşkilatlar ayrıca Biden'den Trump yönetiminin Yemen'de yaşanan insani facia konusunda tüm uluslararası yasalara rağmen Arabistan'a silah yardımlarının artmasına dikkat çekerek Amerika'nın Yemen'de Suudi koalisyonunun utanç verici savaşa son vermeyi hükümetinin önceliğine almasını istediler. Şimdi değerli dinleyiciler, bilindiği üzere Amerika'da yeni hükümet birkaç hafta sonra işe başlayacak ve Bundan sonra bizim bölgemizle ilgili dengelerin nasıl değişebileceği konusu da hep konuşuluyor. Yemen'in acı verici durumu şimdi bundan sonraki dönemlerde nasıl olacaktır? Bu konu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşalım. Giresun Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretmeniyeti ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilere saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi Amerika'da birkaç hafta sonra yeni hükümet işe başlayacak ve bunların aslında dış politikası bölgemize nasıl bir etki yapacaktır genel olarak hep konuşulup analiz ediliyor. Özellikle Yemen'le ilgili konuşacak olursak demin ifade ettiğim birkaç sivil toplum kuruluşu ve 80 kurum Joe Biden'e ortak bir mektup yazıp bu haberi ve aslında gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Biden yönetimi sizce Yemen'i nasıl etkiler acaba?
Şunu söylemek gerekiyor ki Amerikan içerisinde her zaman için ta Vietnam Savaşı'ndan hatırlıyoruz. Daha öncelerinde de bir demokrat kamuoyu vardır. Biz Vietnam Savaşı'nın gerçeklerini nereden öğrendik? Veya Kızılderililere veya Zencilere, Siyahlere yapılanlar. Bu nedenle Amerikan o demokrat, devrimci hatta sol kamuoyu her zaman hassastır bu konularda. Bunlar tabii Trump zamanında birçok girişimde bulundular ama Trump'ın bu yani ırkçı yaklaşımı karşısında sönük kaldılar. Şimdi Biden daha şeye göre dediğimiz gibi ama Trump'a göre daha şöyle söyleyelim Amerikan değerlerinde ılımlı olacağına göre veya en azından böyle tek kişilik bir yönetim olmayacağına göre bundan sonra böyle sivil toplum hareketlerinin ki Amerika'da çok güçsüzdürler. Bunların sesi daha hızlı çıkacaktır, daha fazla çıkacaktır, yürü çıkacaktır. Bunların Yemen'de bunu gördük Yemen'de. Şimdi Yemen savaşı haksız bir savaştır. Kaç yıldır yani 7-8 seneden beri dünyanın en teknolojik silahlarıyla, dünyanın en fakir, en teknolojiden yoksun insanlarına karşı sürdürülen bu haksız savaş tabii ki dünya kamuoyunun vicdanını rahatsız ediyor. Bu böylece Amerika'daki yazar, çizer, entelektüeller de rahatsız ediyor. Bir çıkmaz bir savaştır. Her ne kadar bombalarsınız bombalayın, Yemen halkının kaybedeceği bir şey yok artık. Her gün binlerce insan azından, susuzluğundan, 100 yıldır dünyadan terk edip geçmiş hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Bu da dediğim gibi Amerikalıların vicdanı da tabii rahatsız ediyor. Ve öte yandan da söylemek gerekiyor. Bundan önce Orta Doğu'da şöyle bir Kushner, Netanyahu ve bir Mehmet Bin Selman üçgeni şey yapmıştı. Yani burada her türlü Orta Doğu'da ne derler entrikalarla, savaşlarla, iç savaşlarla Orta Doğu'yu gerçekten bir bataklığa, Orta Doğu'yu bir iç savaşlara, etnik mezhepsel savaş şeyine çevirdiler. Bundan da kurtulmak gerekiyor nihayetinde. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde bilhassa Yemen ve benzer coğrafyalarda biz daha farklı bir şeyle Amerikan siyasetiyle karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum.
Peki hocam Biden hükümetinde de sizce Suudi Arabistan Samal İnek anlamını verecek mi acaba?
Bu kesinlikle bu tar başkan galiba Truman ya da Roosevelt'le. Roosevelt'le Kral Abdülaziz'in bir gemide yani Suudi Arabistan kurucusunun bir gemide buluşup da bir temelini attıkları bu şey sürecektir. Bu Aramco denildiğinden. Hatta Yemen'e bakacak olursak dönem dönem biliyorsunuz Yemen'de savaşçıların İHA'ları ve SİHA'ları Aramco'yu hedef alıyor. Aramco dünyanın en büyük petrol tesislerinden birisidir. Günde 10-12 milyon varil ne derler petrol orada yapıyor. Milyar varil orada ihraç ediliyor, orada işlemden geçiyor ve Amerikan tabii ki petrol güvenliğini, enerji güvenliğini de tehlikeye atıyor. Bu nedenle dolayı bunu söylemek gerekiyor. Yani Amerika ile Suudi Arabistan ilişkileri kişilerden çok iki devletin birbirlerine yaklaşımıdır ve bu her iki devletinde ne derler çok önemli, hayati önemli taşıyor. Yani birisi ölür. Yani bazen ben sana söylenir. 10 tane diyelim alternatif diyelim. Mehmet Bin Selman gitse yerinde hatta Mehmet Bin Selman'ın ailesi gitse başka bir prens ailesi gelse Fahad'ın çocukları gelse kral başka ne derler torunlar gelse iş başa. Bunların hepsiyle Amerika'nın bir şekilde yani muhalefetin 10 tane şeyi var alternatif var Amerika'nın. Bunu söylemek gerekiyor. Amerika asla Suudi Arabistan'ın kendi eksenlerinden çıkmasına izin vermez. Nasıl ki Bahreyn'i vermez, Katar'ı vermez, ne bileyim Kuveyt'i vermez. Bunlar mümkün değil Amerikan eksenlerinden çıkmalarına. Ama ne olur dönem dönem işte biriyle çalışırlar. İşlerine gelmedi onun muhalifiyle çalışırlar. Başkanlara göre değil. Amerika'da başkanlar değişir. Suudi Arabistan'a karşı hem şeyden dolayıdır bu. Çok zengin petrol kaynaklarına, enerji kaynaklarına sahip olması. Hem de nihayetinde Amerika'nın adına bölgedeki, en azından Fars Körfezi bölgesindeki Katar üzerinde, Bahreyn üzerinde, Suudi Arabistan'da, Umman üzerinde, hepsi üzerinde bir nispi hakimiyeti söz konusu Suudi Arabistan'ın ve İslam dünyasının diğer coğrafyalarında. Bu nedenle de kişilerden ayrı düşünmek lazım. Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerini.
Doğru. Son soru olarak kapatacağım. Birleşik Arap Emirliği'nin aksine Suudi Arabistan biliyorsunuz Yemen ile ortak sınırları bulunuyor. Bu nedenle de efendim Suudi Arabistan Yemenlerin saldırıları riskine karşı açıktır. Şimdi Birleşik Arap Emirliği'nin konumunu ve pozisyonunu siz bu Suud ittifakı içinde nasıl buluyorsunuz?
Birleşik Arap Emirlikleri'nde dengesiz, hakikaten söylüyorum, dengesiz bir yönetim söz konusudur. Her alanda mı o görüyoruz? Örneğin gidiyor Akdeniz'de Türkiye'ye karşı İsrail'le, Mısır'la işbirliği yapıyor, Yunanistan'la işbirliği yapıyor. Yani bunlar nereden çıktı biliyor musunuz? Esasen şunu söylemek gerekiyor. Bölgede birincil devletler yani Türkiye Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve Mısır'ın yokluğunda ikincil, üçüncül, beşincil devletler devlet bile değil ya. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar bunlar devlet değiller. Yani bunlar vaktinde Osmanlı'ya bağlı olduklarında o zamanlar Basra vilayetinin bir ilçesi bile olamamışlar. Şimdi bu son zamanlarda özellikle dediğimiz gibi bu büyük devletlerin yokluğunda, bölgedeki büyük devletlerin bazı sorunlarının yaşandığında bunlar öne çıktılar. Ama bunların bir ne derler felsefi altyapısı yok, tarihsel altyapısı yok, devlet. Yani sen Katar'a baksan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne baksan ya da hatta Suudi'ye sana. Hangi yılda bulunan bir devlet gelenekleri var? Bir felsefi, tarihsel, kültürel, sanatsal. Hiçbir şey olmadığı için. Bu şimdi geçici olarak da bugün işte buralarda biraz petrol, enerji kaynaklarının fazla değer kazanmasıyla öne çıktılar. Ama bunlar gidecektir. Nüfusları buna yeterli değil. Zorat toprakları buna yeterli değil. Ya hiçbir şeyler yeterli değil. Onun da Birleşik Arap Emirlikleri'yle ben konuştuğumda yani sen ne kapasitesi nedir? Ha bugün var olduğu parasıyla başka ülkelerde falan yatırım falan yapıyor ama onların dediğin gibi öyle çok fazla da bir önemi olmayacağını düşünüyorum. Oradaki bir şekilde Amerika'nın bir kanadıyla işbirliği yapıp bugün bir yerlerde işbirliği yapıyorlar. Bugün yarın başka şeydi ama esasen sular durulduğunda bu devletlikler, emircikler önemini kaybedecektir. Yine esas devletler olan demin saydığım ülkeler buralarda söz sahibi olacaktır.
Doğru. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerde buluşmak umuduyla.
Teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Çan Doktor Sayın Abbas Karaarslı hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Yemen gelişmeleri çerçevesinde son haberleri ve gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ceyhan gazetesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İranlı mevkidaşı Hasan Rouhani ile telefon görüşmesinde Şehit Fahrizade suikastını kınaması, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Amerika Devleti'nin Bercam nükleer anlaşması hakkında şart belirleyebilecek konumda olmadığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, İtilat gazetesinde İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali'nin Şehit Fahrizade cinayeti ile ilgili Rus medyasına verdiği demecini konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, terör eylemlerinin bir ülkenin bilim camiası ve hatta beşeriyet mirası ile hesaplaşmanın en acımasız yolu olduğunu vurguladı. Russia 24 kanalına konuşan Büyükelçi Celali, İranlı seçkin nükleer bilimci Şehit Muhsin Fahrizade suikastına işaretle, Fahrizade'nin İran'ın stratejik güvenliğini korumakta rolünün çok büyük olduğunu belirterek, terör eylemleri bir ülkenin bilim camiası ve hatta beşeriyet mirası ile hesaplaşmanın en cani yolu olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti bu cinayete en ciddi biçimde karşılık vereceğini belirten Büyükelçi Celali şöyle devam etti. Son 41 yılda tüm benzer terör eylemlerine rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerlemeleri asla durmadı ve İranlı bilim adamlarının belirlenen hedeflere ulaşma iradesi daha da arttı. İran ve Rusya'nın terörle mücadelede işbirliği yaptığını belirten Büyükelçi Celali şöyle dedi. Biz bölgeyi devlet terörü yönetmesine asla müsaade etmeyiz ve ortak bir cephede devlet terörüne karşı mücadele ederiz. Bilindiği gibi silahlı teröristler 27 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'yi taşıyan araca saldırarak bu seçkin bilim insanını şehit etmişti.
Risalet gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Fars Körfezi'ndeki durumun kaygı verici olduğunu vurgulaması, Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada 2020 yılında Amerika'nın dünyanın çeşitli noktalarına en az 175 milyar dolar değerinde silah ihracatı gerçekleştirdiğinin duyurulması gibi haberlere yer verilirken, Cami Cam gazetesinde İranlı büyük alim Ayetullah Nuri Hemedani'nin Siyonist rejimin Bahreyn'de büyükelçilik açma girişimine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı büyük alim Ayetullah Nuri Hemedani, Korsan İsrail'in Bahreyn'de büyükelçilik açtığı gün İslam dünyasının yas günüdür dedi. İslam dünyasının önde gelen büyük alimlerinden Ayetullah Hüseyin Nuri Hamedani, Tarım Cihadı Bakanı ile görüşmesinde Korsan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Bahreyn ziyareti ve bu Şom rejimin Bahreyn'de büyük elçilik açmasının İslam dünyasının yas günü olduğunu belirtti. Ayetullah Nuri Hamedani, Bahreyn'in tarihi ve İslam dünyasına birçok Müslüman alimi kazandırmasına işaretle şu fetvayı verdi. İslam'da coğrafi sınırlar esas kriter değildir. Herkes bu mazlum insanların yardımına koşmalı ve bebek katili İsrail rejiminin bu bölgeye musallat olmasına engel olmalıdır. Bu konuda medya ve hür insanlar da duyarsız kalmamalı. Bahreynli ulema da cihad ve şehadet ruhu ile mücadelelerini sürdürmelidir. Bu konuda sessiz ve duyarsız kalmak caiz değildir.
Hemşeri gazetesinde Bahreyn'in İslam dünyasına ihanetine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail'e normalleşme anlaşması imzalayarak İslam dünyası ve Filistin ülküsüne büyük ihaneti imzalayan Bahreyn rejimi yeni bir ihanete daha imza attı. İşgal altındaki Filistin'e bir ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Sanayi, Tarım ve Ticaret Bakanı Zahid bin Raşid Ziyani açıkça İslam düşmanı Korsan İsrail'e aynı cephede yer aldıklarını ilan etti. Bahreynli Bakan, Manama'nın Tel Aviv ile birlikte İran tehdidi olarak adlandırdığı duruma karşı ortak bir cephede yer aldığını belirterek İslam düşmanı İsrail'e dostluğunu tescilledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parstüde Türkçe yayınları nevçe telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyoncu telefonları aracılığıyla Parstüde Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstüde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastı ve İslam İnkılabı rehberinin tepkisi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi'nin Güvenlik Konseyi'ne bu bağlamda yazdığı mektup.
Uluslararası toplumda suikastla ilgili tepkiler.
İslami Şura Meclisi'nin yaptırımlar ve mücadele stratejik eylem planını onaylaması
ve Zarif'in Akdeniz Diyaloglar Forumu'nda konuşması
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta 27 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Savunma Bakanlığı Araştırma ve Yenilikçilik Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'yi taşıyan araca suikast düzenlendi. Olayda bu seçkin bilim adamı şehit düştü. Terör saldırısı ve geçmiş yıllarda vuku bulan benzer suikastlar İslami İran'ın bilim ve teknoloji alanlarında ilerlemelerini hedef alıyor.
Muhsin Fahrizade İslam İran'ın nükleer ve savunma alanlarının seçkin şahsiyetlerinden biriydi. Fahrizade ayrıca koronavirüs tanı kitinin İran'da üretilmesi için başlatılan projeye de önemli rol ifa etti. Şehit Fahrizade suikastı İran İslam Cumhuriyeti düşmanları iktisadi alanda azami baskı politikaları ile ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşamadıklarında ve geçen sene İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani suikastinden sonra bu kez güvenlik alanında azami baskı uygulamaya yönlendiklerini gösteriyor. Bu arada elde edilen kanıtlar bu cinayette Korsan İsrail Casusluk Örgütü ve Münafıklar Terör Örgütü'nün parmağı olduğunu gösteriyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamini olayın ardından yayımladığı tebrik ve taziye mesajında seçkin nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin şehadetinin büyük bir kayıp olduğunu belirterek bu cinayeti azmettiren ve uygulayanların kesin cezalandırılmaları ve ayrıca şehidin bilimsel ve teknolojik çalışmalarının devam etmesine vurgu yaptı. Ayetullah Hamene'yi şu ifadeleri kullandı. Cani işbirlikçiler ve acımasız teröristlerce şehit edilen bu seçkin savunma ve nükleer bilimci, değerli canını büyük bilimsel çabaları ile Allah yolunda feda etti ve yüce şehadet makamı onun ilahi mükafatı oldu. Kuşkusuz bu tür terör eylemleri İran milletinin bilimsel ve teknolojik alanlarda ilerleme iradesini asla etkileyemeyecektir. Nitekim bu gibi şehadet olayları İranlı bilim adamlarını daha yüksek zirvelere ulaşma yolundaki azmi ve iradelerini takviye edecektir.
Aslında İranlı nükleer bilimcileri ve şahsiyetleri katletme olayı yeni bir konu değildir. Bundan önce de İranlı nükleer bilimciler Macid Şehriyari, Mustafa Ahmedi Roşan, Mesud Ali Muhammedi ve Daryush Rıza-i Nejat son 10 yılda terör odakları tarafından düzenlenen suikast olaylarında şehit düştü.
Geçen hafta İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazarak İranlı nükleer bilimci Şehit Fahrizade suikastından Korsan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti. Tahterevanchi ayrıca Amerika ve Siyonist rejimin özellikle Donald Trump'ın başkanlık döneminden geriye kalan günlerde pervasız cinayetleri konusunda uyarıda bulundu.
Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkez Sekreteri Ali Bakeri Kennedy, Şehit Fahrizade suikastı hakkında yaptığı açıklamada, bu cinayeti Donald Trump yönetiminin İran milletine dayattığı azami baskı politikasının devamı olduğunu belirtti. Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakeri de bir mesaj yayımlayarak, Şehit Fahrizadelerin açtığı yola devam edeceklerini ve bu ilerleme asla durmayacağını belirtti. General Bakır ayrıca Şehit Fahrizade katillerine çok ağır bir intikam beklediğini vurguladı.
Amerikalı ünlü gazeteci yazar Seymour Hersh, Nisan 2015'te New Yorker dergisinde Bizim Adamlarımız İran'da başlıklı ünlü makalesinde İranlı nükleer bilimcilere yapılan suikastlerin Amerika ve Korsan İsrail'in ortak projesi olduğunu ve münafıklar terör örgütü tarafından uygulandığını ifşa etti. Hersh istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Amerika terör devletinin çok önceleri Nevada çölünde münafıklar terör örgütünün üyelerini İran'da terör eylemleri düzenlemek üzere eğittiğini kaydetti. İranlı diğer nükleer bilimci Daryush Rıza-i Nejat suikastından sonra da Almanya'nın Der Spiegel dergisi İranlı bilim adamlarına yönelik suikast olaylarının Mossad'ın işi olduğunu ifşa etti.
İran Perest Haber Ajansı ise muhtemel belgelere istinad ettiği raporda İran'ın nükleer bilimci Fahrizade suikastında Siyonist Rejim Casusluk Örgütü ve Münafıklar Terör Örgütü'nün eli bulunduğunu duyurdu. İran Perest raporda şöyle yazdı. Şehit Fahrizade suikastından sonra ele geçirilen silahın kalıntıları kullanılan silahın İsrail yapımı olduğunu ortaya koydu. Raporda kullanılan silah üzerinde İsrail yapımı olduğu yazıldığı belirtildi.
Bundan önce Amerika terör devleti geçen 3 Ocak tarihinde Korsan İsrail ile birlikte düzenlediği terör saldırısında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ve onlara eşlik eden 8 kişiyi Bağdat Havaalanı'nda yakın bir yerde hedef alarak şehit etti. Şehit Süleymani, Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeye gitmişti. Şehit Süleymani, Amerika'nın kurduğu ve beslediği IŞİD terör örgütüne ağır darbe indiren komutandı. Konu hakkında Rast Haber internet portalı genel yayın yönetmeni Sayın Ziya Türk Yılmaz'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Ya Muhsin Fahrizade bilindiği üzere İran'da terör edilen ilk bilim adamı değil. Yıllardan beri uluslararası emperyalizmin kuklaları aracılığıyla İran'daki bilim ve teknoloji gelişmelerini engellemek için ve önceden ilan edilmiş bir şekilde ve listeye terör listesine alınmış bir şekilde İran'ın önde gelen nükleer uzmanları ve başka dallarda İran'ın teknolojik ve bilimsel açıdan kalkınmasına katkıda bulunan bilim adamları dünyanın gözü önünde ve göstere göstere önceden ilan edilerek terör edilmektedir. Bu tabii bunun sebepleri var. Bunun sebepleri açık. Batı emperyalizmi özellikle de başını Amerika, İsrail ve İngiltere'nin çektiği Batı emperyalizmi teknoloji ve bilimin de kendi tekellerinde bulunması için uzun zamandan beri bir çalışma yapmakta ve özellikle de anti-emperyalist ve müstekbir güçlerin baş düşmanı İran'da teknolojik açıdan ilerlemelerin kaydedilmesini önlemek için bu yola başvurmaktalar ve uluslararası kurumlar da susarak, kayıtsız kalarak bir yerde onların bu insanlık dışı eylemlerini onaylamakta ve onaylamak suretiyle bir yerde daha sonra yapılacak terör eylemlerini de teşvik etmektedirler. Şimdi bildiğiniz üzere İsrail Batı emperyalizminin şımarık çocuğu, İslam dünyasının kalbine yerleştirilmiş çeteler devleti, terörist terör devleti İsrail'in başbakanı olarak istediğini söylemekte. Bütün uluslararası kuruluşlar, uluslararası medya önünde istediği şekilde açıklama yapmakta ve bu da medyayı elinde bulunduran emperyalist güçler tarafından herhangi bir karşılık bulmamakta ve bu teşvik edilmektedir. Bunun için Netanyahu sadece bu konuda değil, Fakhrizade konusunda değil, daha önceki İran bilim adamlarının öldürüleceğini ve öldürüldükten sonra büyük bir şenlik şeklinde bunu kutlamış ve bunun devam edeceğini açıkça ilan etmiştir. Yani açıkça bunu teşvik eden ve bunu açıkça ilan eden bir terör devleti başkanından başka bir şey zaten beklenmez ve bunun bu suikastlara ortak olduğu, bu suikastları doğrudan veyahut da ülke içerisindeki kuklaları aracılığıyla bu terör eylemlerini gerçekleştirdiğinden kimsenin şüphesi yoktur.
Sayın Ziya Türk Yılmaz'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta İslami Şura Meclisi milletvekilleri nükleer bilimci Fakhrizade suikastinden sonra yaptırımları kaldırma stratejik eylem planının genel hatlarını onayladı. Oylamadan sonra bir açıklama yapan İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Meclisi bu yasayı onaylayarak düşmana tek taraflı oyunları sona erdi mesajı verdiğini kaydetti. Galibaf yasada 9 madde yer aldığını, hükümeti uranyumu %20 zenginleştirmekle yükümlü hale getirmek, yeni kuşak santrifüjlerini kullanmak, Arak nükleer reaktörüne benzer yeni bir reaktör inşa etmek bu yasanın bazı önemli maddeleri olduğunu belirtti. Planda yer alan ikinci maddeye göre İran Atom Enerjisi Kurumu her ay 500 kilogram düşük düzeyde uranyum zenginleştirerek stoklamak ve üçüncü maddede IR-2M ve IR-6 gibi yeni kuşak santrifüjleri kullanmakla yükümlü hale getiriyor.
Yaptırımları kaldırmak stratejik eylem planı nihai onayın ardından uygulanmak üzere hükümete tebliğ edildi. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif geçen Perşembe günü Akdeniz Diyalogları Forumu'nda yaptığı konuşmada Tahran yönetiminin daha önce müzakere ettiği bir anlaşmayı tekrar müzakere açmayacağını belirterek Amerika ve Avrupa'nın Bercam nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaları gerektiğini belirtti. Zarif ayrıca Amerika'nın bu konuda şart belirleyecek konumda olmadığını, karşı tarafın Bercam'daki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde yaptırımları kaldırma strateji eylem planının uygulanacağını vurguladı.
Bilindiği üzere İran İslam Cumhuriyeti Bercam Anlaşması'nın Avrupa'da tarafları yükümlülüklerine yerini getirmemeleri üzerine Milli Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar çerçevesinde ve Amerika bu anlaşmadan çekildikten tam bir yıl sonra anlaşmanın 26 ve 36. maddelerine istinad ederek anlaşmada üstlendi yükümlülükleri adım adım askıya aldı. Bu karar 5 merhalede uygulandı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Barcam'daki haklarından tam olarak yararlanmakta kararlı olduğunu ortaya koydu. İran defalarca karşı taraf yükümlülüklerine yerine getirdiği takdirde kendi yükümlülüklerine yeniden yerine getireceğini açıkladı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız Haftanın Bakışı adlı programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Haftaya bir başka bölümde tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini göstermeye çalışacağız.
Bültenimizi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında devam eden Karabağ çatışmaları ve bu münakaşa ile ilgili Rusya'nın arabuluculuğu ile imzalanan ateşkes anlaşması ardından yaşanan son gelişmelere ayırdık.
Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'da farklı durumlar hakimdi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde önceki haftalarda olduğu gibi bayram havası sürerken Ermenistan halkı matem ve üzüntü içinde bir haftayı geride bırakarak gelecekleriyle ilgili kaygıların etkisi altında kaldı. Bu arada Ermenistan'da halk kesimleri ve Ermeni politikacıların Başbakan Nikol Paşinyan'ı iktidardan uzaklaştırma çabaları da devam etti.
Geçen hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Bürosu bir bildiri yayımlayarak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fermanı üzerine 10 Kasım günü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a karşı zafer kazandığı ve bu ülkeyi Karabağ münakaşasında teslim olmaya zorladığı gün ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada bugün Azerbaycan Cumhuriyeti tarihinde zafer günü olarak kayda geçmesi kararlaştırıldığı belirtildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 10 Kasım Zafer Günü dolayısıyla her yıl Bakü'nün Özgürlük Meydanı'nda kutlama ve askeri geçit töreni düzenleneceğini açıkladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin işgalinde bulunan bölgeleri kurtarmak üzere başlattığı 27 Eylül gününü de şehitleri anma günü olarak adlandırdı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde düzenlenen kutlamalar ve bazı günlerin tarihte kayda alınma kararlarına karşı Ermenistan'da halk kesimleri her gün Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetini protesto eylemleri düzenliyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ele geçirdiği her tribünden pişmanlığını beyan etmek üzere yararlanıyor ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı yenilginin faturasını başkalarıyla paylaşmaya çalışıyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in düzenlediği oturumda bu konu hakkında şu açıklamayı yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Dağlık Karabağ mülkiyeti üzerine yaşanan 44 günlük savaş sırasında her gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas halindeydim.
Aslında Başbakan Paşinyan'ın bu tür açıklamalarının amacı Rusya'ya eğilimi olduğunu ve Batı taraftarlığını yansıtan politikalardan uzak durduğunu göstermektedir. Ancak görünen o ki Ermenistan'da artık Nikol Paşinyan dosyası kapanmış bulunuyor. Paşinyan'ın bu sözleri son günlerde Rusya yetkilileri ve en başta Paşinyan'ın her gün doğrudan temas halinde olduğunu iddia etti. Başkan Putin'in artık hatta Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın telefonlarına bile cevap vermediği bir sırada gündeme geliyor. Kuşkusuz Rusya yönetimi Paşinyan'ın taleplerini Moskova'nın hapishanede yatan Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'la görüşme taleplerine red cevabına uygun karşılık vermek istiyor.
Bundan önce Rusya lideri Vladimir Putin birkaç kez Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan bu ülkenin eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın serbest bırakmasını talep etmişti. Putin hatta Paşinyan'dan hapishanede Koçaryan ile görüşmeyi de Paşinyan'dan istedi. Ancak Ermenistan Başbakanı bu talepleri reddederek Rusya Devlet Başkanı Putin'e Koçaryan ve Erivan yönetiminin eski yetkilileri sağlam insanlar olmadığını söyledi. Paşinyan hatta Putin'e alaylı bir şekilde verdiği cevapta bu insanlardan uzak durmasını, böylece ahlakı onlara benzemesinden kaçınmasını söylemişti.
Her halükarda şimdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu tür tavırları Dağlık Karabağ'la ilgili esas görevini tamamlayan Rusya lideri Putin'in şimdi Paşinyan'la hatta görüşmek bile istememesine ve ona kendisi gibi davranmaya yol açtığı anlaşılıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in düzenlediği oturumda yaptığı konuşmada ayrıca şöyle demişti. Azerbaycan Cumhuriyeti ile son çatışmaların sırasında Rusya lideriyle 44 gün boyunca her gün telefonla görüşmemle beraber şimdi de Rusya ile yakın işbirliğini sürdürerek kayıpların aranması, esirlerin ve cenazelerin karşılıklı teslim edilmesi gibi konuları halletmek istiyorum.
Kuşkusuz bundan böyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için artık bu tür siyaset oyunlarının dosyası kapanmış bulunuyor. Nitekim gözlemciler de Ermenistan Başbakanı bu tür açıklamaları ile Moskova yönetimini Ermenistan'a askeri ve siyasi yardımlarını sürdürme konusunda ikna edemeyeceğini belirtiyor. Gerçi Rusya'nın Dağlık Karabağ münakaşası tamamen çözümleninceye dek Nikol Paşinyan'ın iktidarın başından çekilmesini istemediği anlaşılıyor. Özellikle mevcut şartlarda Ermenistan'da ulusalcı güçlerin iktidarın başına geçmesiyle birlikte Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Rusya'nın arabuluculuğu ile imzalanan barış anlaşması dışlanabilir. Nitekim başta Fransa ve Amerika olmak üzere batılı devletler de Rusya'nın öncülük ettiği 10 maddelik anlaşmayı bozmak ve sonuçta Güney Kafkasya bölgesinde kendilerine sağlam bir yer açmak istiyor.
Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki 44 günlük savaşta yaşanan kayıplar bu savaşın en kötü ve en ayıp sonuçlarından biri nitelemek mümkün. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bir bildiri yayımlayarak Ermenistan ile 44 günlük savaşta 2783 askeri şehit düştüğünü duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bildiride sivil kayıp sayısına değinmedi ancak hiç kuşkusuz Ermenistan ordusunun Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sivil bölgelere düzenlediği saldırılara bakıldığında yüzlerce Azeri sivilin de bu savaşta hayatını kaybettiği söylenebilir.
Bu arada Ermenistan yetkilileri şimdiye kadar Dağlı Karabağ üzerine yaşanan 44 günlük savaşta Azeri yetkililerin kayıp sayısı hakkındaki açıklamasına herhangi bir tepki vermedi. Ermenistan ordusunun 44 günlük savaşta kayıp sayısı ise 2425 olarak açıklanırken ölen 250 Ermeni askerin kimlikleri tespit edilmediği anlaşılıyor. Her halükarda bu savaşta iki taraftan yaklaşık 5000 askerin hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sivil kayıp sayısını ise Bakü yönetimi açıklaması gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugün bölümünde sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
İnsanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Sağlık, insanoğlunun en temel ihtiyacı ve bekasının güvencesidir. Bu yüzden İslam dini sağlık için birçok tavsiyede bulunuyor. İslam dini önlem almak, tedavi etmekten daha iyidir kuralından hareketle insanları sağlığını korumaya davet ediyor ve böylece hastalıkların baş göstermesini önlemeye çalışıyor. Oburluktan ve israftan kaçınma, Kur'an-ı Kerim'in önleyici tedbirlerinden biridir. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir yerde Ebu Zer'e şöyle buyuruyor. Ey Ebu Zer! Sağlığına hastalanmadan önce dikkat et ve bundan hastalandığın zamanlarda yararlan. Resul-i Ekrem bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Kim bir gece gündüzü geride bırakmışsa ve o sırada üç nimete sahip ise dünyanın nimetleri ona tamamlanmış demektir. Bunlar beden sağlığı, güvenlik ve günlük giderlerdir ve eğer dördüncü nimete de sahip ise o zaman dünya ahiret tüm nimetlerin sahibidir ve o dördüncü nimet de İslam'dır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.